Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaktan bahsetmiştik. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'i yaşamak konusuna geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an ile gece gündüz meşgul olup onunla amel eder. Onu okur, anlar, onunla amel eder. Diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir. O da gece gündüz bu malı infak eder. İkisi de veriyor. Bir taraftan Cenab-ı Hak onları veriyor. Onlar da Allah'ın kullarına veriyorlar. Diğeri de diğer bir rivayette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve muhtevasıyla amel ederse kıyamet günü anne babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş aranızda olsa, onun dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Yani şimdi güneşi tutup getirsek, bir odaya koysak, dünyadaki dünya evlerinden bir evin odasına koyabilsek imkan olsa, nasıl parlar, nasıl içeriği aydınlatır, hayal bile edemiyoruz. Böyle bir aydınlıktan daha güzel, daha parlak bir aydınlığa sahiptir. Bu Kur'an-ı Kerim okur ve muhtevasıyla amel ederse bir kimse onun anne babasına giydirilecek tacın güzelliği. O halde Kur'an-ı Kerim ile amel eden kişinin durumu nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okuyan, onunla amel eden kimsenin anne babasına böyle bir güzel bir taç giydirilir, böyle bir mükafat verilirse, peki onu bizzat okuyan, yaşayan insana nasıl bir mükafat verilir? Onu düşünün, düşünebiliyor musunuz? Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah'ın kelamının ne kadar yüce, azametli, şanlı, şerefli olduğu, onu yaşayanların da nasıl bir azamet, şan, şeref kazanacağı buradan anlaşılmış oluyor. Kur'an'ı okuyup anlamanın asıl hedefi onu hayatın her alanında yaşamaktır. Önce okumak, sonra onu anlamak, sonra da yaşamak. Ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik. Saat suresi 29. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Sana bu mübarek kitabı, kitap mübarek bir kitap, bereketli bir kitap. Ayetlerini iyice düşünsünler. İnsanlar bu Kur'an'ın ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den öğüt alan, onun üzerine tefekkür eden kimseler akıl sahipleri ancak. Akıl sahipleri bunu yapabiliyor. Böyle olmayan insanlar, aklı bir karış havada olan insanlar bunu başaramıyor, bunu yapamıyor, bunu düşünmüyor bile. Diğer ayet-i kerimede Fatır suresi 29. ayet-i kerimede ise Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Herkes ticaret yapıyor. İşte bu zaman ticaret sermayemiz. Kazancımız cennet, kaybettiğimizde kaybımız cehennem olmuş oluyor. Bunu yanılmıyorsam Hazreti Ebubekir Efendimiz söylüyor. İnsanlar, her bir insanın ticarette olduğunu ifade ediyor. Ticaretteyiz. Sermayemiz dünya hayatımız. Dünya hayatımızda ticaretteyiz. Bu ticaretten kimler kazanır, kim zarar etmez onu Cenab-ı Hak bildiriyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler. Kur'an, namaz, zekat ve diğer infaklar, nafile infaklar. Bu üçü temeli oluşturuyor demek ki. Bununla böyle yapanlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Dünya ticareti zarar eder, kâr eder, az zarar kâr eder, çok kâr eder. Ama bu ahiretle ilgili ticaretimizin bu esaslarına riayet edildiğinde bunda hiç zarar söz konusu değil. %100 kâr, belki daha fazla. Bu ayet-i kerimelere göre Allah'ın kitabını okuyup anlamayı, ondan öğüt almak, emir ve nehirlerini tatbik ederek davranışlara yansıtmak izlemelidir. Demek ki okuyup anlamak, ondan sonra da bu kitaplardan ibret alıp, öğüt alıp, kendi hayatımıza bu kitapları tatbik edip, emir ve nehirlerini yaşamak. Bundan dolayı ikinci ayette Kur'an okumayı, yani Fatır suresi 29. ayette Kur'an okumayı, namaz kılmak ve Allah'ın bahşettiği rızıklardan onun yolunda gizli açık infaklarda bulunmak takip ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ne anlatılıyor? Kur'an-ı Kerim'de defalarca namazdan bahsediliyor. Ve akimussaleh diye namazı ikame edin buyuruluyor. Namazın yanında da çoğunlukla ikisi beraber zikrediliyor. Zekattan bahsediliyor. Demek ki Kur'an okumaktan maksat onun bahsettiği konuları yaşamak. Kur'an'da bahsedilen İslam'ın istediği, insanların istediği bedeni insanın kendi şahsıyla yaptığı ibadetlerin başında namaz geliyor. Bir de mal ile yapılan ibadetler var. Onların başında da zekat geliyor. Onun için bu ikisi birlikte zikrediliyor daha çok. Bu ikisi başı çekiyor. En önemli ibadetlerden oluyor. Kur'an'ı okuyup anlayan kişi onun müjdelerini, tehditlerini, apaçık ayetlerini ve açıklamalarını düşünüp itaate yönelerek haramlardan daha fazla çekineceğinden şeytan insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için daha çok çaba sarf eder. Şeytan en önce insanları Kur'an okumaktan uzaklaştırmaya çalışır. Aman Kur'an'a yaklaşmayın, Kur'an'la fazla meşgul olmayın, Kur'an'ı anlamak için uğraşmayın. Bunun için şeytan çalışır. Çeşitli vesileler, çeşitli yollar dener. Bu sebeple Cenab-ı Hak bilhassa Kur'an okumaya başlarken kendisine sığınmamızı emrediyor. Yani ayet-i kerimede, Nahl suresi 98. ayet-i kerimede Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim de. Bu emir özellikle Kur'an okumak için geliyor. Diğer yerlerde başka hususlarda Euzu Besmele çekiliyor ama bilhassa özellikle Euzu istiaze Allah'a sığınmak Kur'an okunmaya başlarken bunun söylemek emrediliyor. Niçin? Demek ki şeytanın birinci hedefi insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak. Şeytan bizi Kur'an'dan uzaklaştıramasın, Kur'an'la meşguliyetimize engel olmasın, araya vesvese vermesin diye önce Kur'an okurken şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Buna dikkat çekiliyor. Cenab-ı Hakk'ın bu emrine itaat edildiği takdirde şeytanın Kur'an ile onu hayata geçirme faaliyetinin arasına girmesi engellenmiş olacak. Bu şekilde de insan Kur'an ile daha fazla meşgul olacak. Kur'an'ı yaşamakla daha çok meşgul olacak. Kur'an ile amel edildiğinde şeytanın ne hale girdiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir misalle şöyle anlatıyor. Yani şeytanı kahreden, öldüren şey insanların Kur'an'la meşgul olması ve Kur'an'ı tatbik etmesi, yaşaması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki Ademoğlu yani insan secde ayeti okur. Kur'an'da geçen o 14 secde ayetinden birisini okur ve hemen o emre ittiba ederek secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve yazıklar olsun bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti. Mukabilinde ona cennet var. Cenab-ı Hak secde et diyor, rükû et diyor. Ayet-i kerimelerde muhtelif ifadeler geçiyor. Veya onlar secde ederler, rükû ederler. Secde etmekten çekinmezler, rükû etmekten çekinmezler. Bu onlara ağır gelmez gibi değişik ifadeler geçiyor. Bunlardan birisi geçtiğinde insanoğlu hemen secdeye kapanıyor. O secde edince de şeytan yazıklar olsun bana. İnsanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti. Mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim. Benim içinde ateş var, cehennem var diyor. Müslim, İman 133. hadis-i şerif. Demek ki şeytana da Cenab-ı Hak secde et demişti. Hazreti Adem yarattığında ona tazim secdesinde bulunmasını emretmişti. Ama şeytan, ben ondan üstünüm. Ben ateşten yaratıldım. O topraktan, hiç ateşten yaratılan topraktan yaratılana secde mi edermiş diye büyüklenmişti. Kibir sebebiyle. Bu kibir hasetle birleşmişti. Kibir ve haset gibi iki büyük, iki en büyük tehlikeli duygunun kurbanı olarak secde etmekten uzaklaşmıştı. Bu sebeple de cehenneme, cennetten kovulmuştu. Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. Cehennemi hak etmişti. Bunu hatırlıyor. Her insan her secde ettiğinde şeytan bunu hatırlıyor ve eyvah çekiyor. Demek ki insan olarak önümüzde duran en büyük mesele, aradan nefis ve şeytan engelini çıkarmak suretiyle Kur'an'ı okuyup hayata geçirebilmek. Her an Allah'a sığınarak, şeytandan Allah'a sığınarak Kur'an ile aramızdaki engelleri kaldırmak. Bunu kaldırmamız gerektiğini bilmek, bunu kafamıza yerleştirmek. Zaten Kur'an'ı yaşamayan kimse ne kadar ezber okusa, ne kadar ezberden okursa okusun, hafız kabul edilmiyor. Kur'an hafızı deyince, istediği kadar Kur'an'ı, bütün Kur'an'ı Fatiha gibi baştan sona okusun ama yaşamıyorsa hafız kabul edilmiyor. Nitekim Ebu Ömer Kur'an hafızını şöyle tarif etmiştir. Ebu Ömer büyük alimlerden, asıl Kur'an hafızları Kur'an'ın hükümlerini, helal ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden kişilerdir. Kur'an hafızı kime denir? Kur'an hafızı hamale-i Kur'an, Kur'an'ı taşıyan insanlar, yaşayarak diğer insanlara nakleden, hayatıyla, ahlakıyla nakleden insanlar, Kur'an'ın hükümlerini, helal ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden kişilerdir. Hafız buna denir. Bunun dışındakilere, eğer Kur'an'ı ezberlediği bir insan da yaşamıyorsa, Kur'an onun aleyhine delil olur zaten. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ta ilk Müslümanlardan ve Kur'an'ın alimlerinden olan bu sahabi, Kur'an hafızı sayılmanın ancak onu yaşamakla mümkün olabileceğini şu güzel sözüyle bize anlatıyor. Buyuruyor ki, Kur'an'ı ezberlemiş olan kimse, insanlar uyurken gece kalkıp ibadet etmesiyle, insanlar yemek yerken oruç tutmasıyla, başkaları sevinip eğlenirken akıbeti için kederlenmesiyle, insanlar gülerken kulluktaki aziyetinden dolayı ağlamasıyla, halk birbiriyle konuşurken o sükutuyla, insanlar kibirlenirken mütevazi davranışlarıyla tanınmalıdır. Kur'an'ı ezberlemiş birisinin ağlaması, hüzünlü durması, vakarlı ve bilgili olması, tefekkür ve sükût halinde bulunması icap eder. Kur'an ehli katı yürekli, gafil, çığırtkan ve hemen öfkelenen biri olmaktan da sakınmalıdır. Niye? Bütün bunlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen, emredilen, defalarca tekrar edilen hususlar, bunları Kur'an hafızının bilmesi ve yaşaması gerekiyor. Kur'an hafız deyince bu anlaşılıyor. Neymiş onlar? Tekrar hatırlayalım. 14 madde sayıyor. 14 madde. İnsanlar uyurken gece kalkıp ibadet etmesiyle. İnsanlar belki gece ibadetin kıymetini bilmeyebilirler, gaflet edebilirler ama Kur'an ehlinin bunu bilmesi ve gece ibadetine diğer insanların daha fazla önem vermesi gerekir. İnsanlar yiyip içerken onun oruç tutması, orucun önemini, ne kadar faziletli olduğunu Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı için, onu bildiği için oruca daha çok ağırlık vermesi. Başkaları sevinip eğlenirken akıbeti için kederlenmesi. İnsanlar biraz daha gaflet içerisinde dünyaya dalmışken, dünya ile avunurken, onun devamlı ahireti düşünerek, işin zorluğunu düşünerek endişeli olması, kederli olması. İnsanlar gülerken kulluktaki aciziyetinden dolayı ağlaması. İnsanlar gülerken sanki hüküm verilmiş, sırattan geçmiş, cenneti kazanmış gibi, o daha önünde bazı badireler olduğunu, yeterince Allah'a kulluk yapamadığını düşünerek bu aciziyeti sebebiyle ağlaması gerekir diyor. İnsanlar konuşurken, çok konuşurken o sükutuyla. Çünkü konuştuğunda her ağzından çıkan sözün, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak meleklerin onu kaydettiğini, kayda alındığını bildiriyor. Bunu bilen bir hafız lüzumsuz konuşmayı terk eder. Sükuta daha çok yönelir. Daha çok sükutu tercih eder. Sükutun o sakin limanında bir huzur bulur. Bu sebeple çok fazla lüzumsuz konuşmalara, malayani konuşmalara dalmaz. Daha çok sükutu tercih eder. İnsanlar kibirlenirken o tevazuyu tercih eder. Çünkü büyüklük sıfatın Allah'a mahsus olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kibirlenenleri sevmediğini ifade ediyor ayet-i kerimelerde. Allah mütekebbirleri sevmediğini ifade ediyor. O zaman Allah'ın sevmediği bir sıfattan uzaklaşıp tevazuya, yine Kur'an'ın emrettiği tevazuya insan sarılması lazım. Ve Kur'an okuyor, Kur'an'ı ezberlemiş birisinin diyor ağlaması gerekir. Ağlaması. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَدْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Onlar az gülsünler, çok ağlasınlar emri var. Demek ki ağlamak daha çok gerekiyor. Eksiklerimize, kusurlarımıza, hatalarımıza, aciziyetimize. Hüzünlü durması. Yine kusurları, aciziyeti için vakarlı ve bilgili olması. Bilgili olması, vakarlı olması. Tefekkür ve sükût halinde bulunması. Tefekkür halinde bulunması. Cenab-ı Hak devamlı bakmazlar mı, görmezler mi, düşünmezler mi şeklinde tefekkürü akıl etmezler mi, tefekkür etmezler mi, tezekkür etmezler mi, ibret almazlar mı? Bütün bu Cenab-ı Hakk'ın emirleri, bizlerin istekleri, taleplerini düşünerek Kur'an ehlinin tefekkür ve sükût halinde bulunması icap eder diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Ve Kur'an ehlini nasıl olmaz onları da ifade ediyor. Katı yürekli olamaz, merhametli olur, gafil olamaz, uyanık olur, çığırtkan olamaz, sakin, vakarlı, akıllıca olur. Hemen öfkelenen biri de olamaz. Yani öfkesine hakim olur. Gayzlarını yutarlar. Vel kazimine'l gayza buyuruyor Cenab-ı Hak. Öfkeyi yutmak. En acı lokma diyorlar öfke lokmasına. Öfke lokması hakikaten yutulması zor, büyük ve acı bir lokma. Ama onu yutunca da kazancı büyük, faydası çok. Vücuda, ruha büyük faydalar getiriyor. O zaman bu gayz, öfke lokmasını yutmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bunu istiyor. Müminlerden onu da yutması gerektiğini söylüyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Hafız olanların, Kur'an ehli olan kimselerin. Nitekim bu hususta da bize örnek olan, üsve-i hasene olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i daha okurken yaşardı. Nasıl biraz önce okurken hemen secde ayetini okuyunca secde etmekten bahsettik. Daha okurken Kur'an'ı yaşardı. Allah'ın ayetlerini okurken manaları üzerinde tefekkür eder ve emirlerini derhal tatbike koyulurdu. Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetlere gelince Sübhanallah gibi tesbih ifadeleriyle Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederdi. Fesebbih Bismi Rabbikel Azim diye emir var Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de. Fesebbih, tesbih et diyor. O zaman durup Subhane Rabbiyel Azim demek lazım. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emir geldiğinde Fesebbih Bismi Rabbikel Azim, bunu diyor rükuda söyleyelim. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Sonra Sebbih Ismi Rabbikel A'la emri geliyor. Yüce olan Rabbini tesbih et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor secde söyleyelim. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın gelen emirlerine hemen tatbike koyuluyordu. Dua ayetleri geldiğinde hemen o ayetlerle Allah'a dua ediyordu. Yine cennetten bahseden ayetler geldiğinde hemen Cenab-ı Hak'tan cenneti istiyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemden bahseden, Allah'a sığınmaktan bahseden ayet-i kerimeler geldiğinde hemen Allah'a sığınıyordu. Tefekküre dalıyordu bazen. Bazı ayet-i kerimelerin manasından çok müteessir oluyordu. Durup gözyaşları içerisinde o ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyordu. O ayet-i kerimenin gereğini yapıyordu. Secde ayet geldiğinde hemen secdeye kapanıyordu. Bu şekilde daha okurken tatbik ediyordu Kur'an-ı Kerim'i ve daha sonra tatbik edilmesi gerekenler de zamanı geldikçe tatbik ediyordu. Demek ki daha okurken başlayıp daha sonraki zamanlarda da Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, hayata geçirmek gerekiyor. İnsanı kurtaracak olan da zaten böyle bir Kur'an meşguliyetidir. Nitekim meşhur Osmanlı alimlerden Muhammed Hadimi, Hadim ilçesi var. Konya'nın Hadim ilçesi, bu zat oralıymış. Orada kabri herhalde. Büyük alimlerden pek çok alim yetiştirmiş. Pek çok talebe yetiştirmiş. Kitapları var. Osmanlıca kitapları var. Arapça kitapları var. Günümüzde Türkçesine kazandırılan kitapları var. Bu zat diyor ki hadimi, her türlü sıkıntıdan, bela ve musibetten kurtulmanın yegane yolu Kur'an'a sarılmak ve onu hayata geçirmektir. İbadet ve taatlere devam edin. Bilhassa en faziletli ibadetlerden olan tedebbür, tertil ve edeple Kur'an okumaya iyi sarılın. Demek ki en faziletli ibadetlerden birisi de tertil ile, yani yavaş yavaş adabına riayet ederek, tedebbürle, tefekkür ederek, düşünerek, üzerinde durarak ve edeple Kur'an okumak. Demek ki Kur'an okumak ama edeple, tefekkürle ve güzel adabına riayetle okumak. Buna iyi sarılın. Zira Kur'an'ı böyle okumak Allah ile konuşmak gibidir diyor bu büyük alim. Hadimi Mecmuatur Resail Risalelerin toplandığı eserinden. Cenab-ı Hak Kur'an'ı böyle ihlasla okuyup ahkamıyla amel edenleri yüceltir. Okusa bile onunla amel etmeyenleri ise alçaltır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak diyor bu Kur'an ile nice kavimleri, nice insanları yükseltir, yüceltir, yükseltir. Nicelerini de alçaltır. Onları da düşürür. Alçak bir seviyeye indirir. Kur'an'ı önüne alıp onu kendisine rehber edinenleri Cenab-ı Hak yüceltiyor ve o Kur'an onları çekip cennete götürüyor. Kur'an-ı Kerim'i arkasına atan, onunla ilgilenmeyen ile onları da Kur'an-ı Kerim arkasından ittirerek cehenneme sürüklüyor, sevk ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim dünyaya geldikten sonra, Kur'an-ı Kerim dünyaya indikten sonra Kur'an'dan kurtulabilecek bir insan yok. Ya Kur'an'dan istifade edecek, Kur'an onun lehine bir delil olacak veya Kur'an'la ilgilenmediğinde veya ona hakaret ettiğinde Kur'an-ı Kerim onun aleyhine delil olacak, ondan şikayetçi olacak ve onun cehenneme gitmesine sebep olacak. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim bütün insanlarla mutlaka, mümin olsun, gayrimümin olsun, Müslüman olsun olmasın, bütün insanlarla bağı olan, alakası olan bir kitap. Allah'ın son kitabı çünkü. Ahir zaman kitabı. O zaman ahir zamanda Allah'ın kulu olarak dünyaya gelen herkesi ilgilendiren bir kitap. Yani ben mümin değilim, ben iman etmiyorum, Kur'an beni ilgilendirmez diyemez bir insan. Belki dünya hayatında ondan uzak kalabilir ama dünya hayatı bittikten sonra Kur'an onun karşısına yine dikilir. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kişiye gıpta edileceğini ifade eden hadis-i şerifi okumuştuk. Burada Kur'an ile gece gündüz meşgul olup onunla amel eden kişinin kendisine gıpta edilecek bahtiyar insanların başında geldiği haber verilmişti. Efendimiz öyle buyurmuştu. Ona nasıl gıpta edilmesin ki? Zira Kur'an-ı Kerim'in ilmine sahip olarak hakkını vermek en büyük zenginliktir. Böyle müminler kendilerine lütfedilen ilahi nimetin kadrini bilmeli, geçici ve aldatıcı menfaatlere tenezzül etmemelidir. Nitekim bir rivayette Kur'an öyle bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz buyuruyor. Yani Kur'an'a sahip olan en muazzam bir hazineye sahip olmuş demektir. Ondan başka zenginlik de yoktur. Yani o ilahi hazine hiçbir maddi zenginlikle kıyas edilemez. Kur'an öyle bir zenginliktir insanlar için. Peygamber Efendimizin mirasından pay almaktır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin mirasından pay almaktır. Bununla ilgili güzel bir hatırası var Ebu Hureyre Hazretleri'nin. Ebu Hureyre Hazretleri bir gün çarşıya uğruyor. Bakıyor insanlar alışveriş ediyorlar. İşte alan, satan, getiren, götüren onlara sesleniyor. Diyor ki mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası taksim edilirken ben sizleri burada görüyorum. Bu ne biçim iş? Siz de koşun. Demek ki Efendimizin vefatından yakın bir zamanda bu. Diyor, mescitte diyor Resulullah'ın diyor mirası taksim ediliyor. Siz diyor burada çarşıda meşgulsunuz. Nasıl bu iş bu? Herkes mescide koşuşur. Bir şey göremeyince dönerler Ebu Hureyre Hazretleri'ne taksim edilen bir şey göremedik. Mescitte yani mal taksim edildiğini görmedik. Peki diyor ne gördünüz Ebu Hureyre Hazretleri? Sadece bazıları Kur'an okuyordu. Kur'an halkaları vardı mescitte. O zaman Ebu Hureyre Hazretleri şu cevabı veriyor. İyi ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası zaten bu değil mi? Yani bu şekilde, bu yolla insanları bir düşünmeye sevk ediyor Ebu Hureyre Hazretleri. Peygamber Efendimizin mirasından kim pay almak istemez? İnsanların efendisi, Seyyidül Beni Adem, Beni Adem'in insanların efendisi olan, dünya ve ahirette en üstün bir insan, onun mirasından herkes pay almak ister. Hem teberrük olarak büyük bir bereket olsun diye, hem de öyle büyük bir insanın mirası da büyük olur herhalde diye. İşte Peygamber Efendimizin mirasından pay almak, Kur'an-ı Kerim'den ilim almak, nasip almakla oluyormuş. Onun bıraktığı ilimden, bize getirdiği vahiyden nasip almak, Peygamber Efendimizin mirasından pay almak oluyor. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, sahabilerden, büyük sahabilerden, onun şu sözü Kur'an'ın ne büyük bir zenginlik olduğunu ifade ediyor bize. Buyuruyor ki, kim ilim istiyorsa Kur'an'ın manalarını tefekkür etsin. Ben ilim öğrenmek istiyorum diyen Kur'an'ın manalarını tefekkür etsin. Hakiki ilim Kur'an'dadır. Çünkü ilim nedir? İlim, insan bazı kaynaklardan bilgi alır. Ama bu kaynaklar bazen sağlamlık dereceleri farklı olur. Güvenilirlik dereceleri. Bir kısmının verdiği bilgiler daha doğru olur. Bir kısmının daha az doğru olur. Bir kısmı yanlış bilgi verir, yanıltır, hata olur. İnsan bunları ayırmak için uğraşır. Çok güç sarf eder. Doğru bilgi elde etmek için çok çalışır. Yanlışlardan korunmak, yanlış bilgilerden korunmak ister. Çünkü yanlış bilginin yanlış neticeleri olur. Bunun için de kaynaklarını iyi seçmeye çalışır. İşte bu bilgi kaynaklarının en güvenilirleri, hiç hatası olmayan, %100 bilgi kaynağı olan vahiydir. Cenab-ı Hak'tan gelen bilgi. Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi buyuruyor Tebarike suresinde Cenab-ı Hak. Madem bütün kainatı Allah yarattı, madem o bazı bilgiler veriyor bize kainat hakkında, yarattığı şeyler hakkında, o zaman onun bilgisi o yarattığı için %100 doğru, en doğru bilgidir. Onda hiç hata payı yoktur. En güvenilir bilgi vahiy bilgisi. Kur'an'la bize gelen bilgi. Sonra sünnetle gelen bilgi. O da aslında Peygamberimizin bize verdiği bilgi. O da %100 doğru olması gerekiyor ama tarih içerisinde bazı kötü niyetli insanların kötülükleriyle veya iyi niyetli insanların acizetiyle Peygamberimizin sözlerinde bazı muhafaza edilemeyen veya yanlış nakledilen, aktarılanlar olduğu için orada o Kur'an vahyi gibi, Kur'an ayetleri kadar %100 diyemiyoruz ona. Onun doğruluk derecesi daha düşük. Peygamberimizden kaynaklanan bir şey değil. Onun verdiği bilgiler %100 doğru ama onu bize nakleden insanların tam muhafaza edememeleri veya bazı kötü niyetli insanların bazı karıştırmaları sebebiyle alimlerimiz de onlar üzerinde çalışmışlar. Onları ayıklamaya, sahihini, zayıfını ayıklamaya çalışmışlar. Bu sebeple ikinci sırada da Peygamber Efendimizin sözleri geliyor. Sonra kademe kademe diğer bilgi kaynakları geliyor. İnsanın beş duyusuyla elde ettiği bilgiler, tecrübeleri, bunlar da insanın tefekkür, insanın kendisini aklına göre veya tecrübesinin kuvvetine göre veya artık değerlendirme kuvvetine göre bu azalarından, beş duyusundan elde ettiği bilgilerin de seviyeleri muhtelif oluyor, değişik oluyor, doğru olabiliyor, yanılabiliyor. İşte kim doğru bilgi istiyorsa Kur'an'ın manalarını tefekkür etsin buyuruyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Tefsiri ve kıraatı üzerine yoğunlaşsın. Kur'an'ın tefsiri ve kıraatı üzerine yoğunlaşsın. Zira onda, yani Kur'an-ı Kerim'de evvelkilerin ve sonrakilerin ilmi mevcuttur. Bizden önceki insanların hem tarihi olarak ne yaptıkları bilgileri var, hem onların aldığı, elde ettiği, kullandığı bilgiler var, hem de daha sonraki insanların bulacağı, keşfedeceği, elde edeceği bilgiler Kur'an'da mevcuttur. Kur'an'a yoğunlaşın, Kur'an'da derinleşin diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kur'an'ın ne büyük bir zenginlik olduğu, ne büyük bir kıymet olduğuna dair yine Hüseyin bin Fadıl şöyle bir hadise naklediyor. Beni Kureyza ve Beni Nadir Yahudilerine ait 7 kervan aynı günde Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Medine-i Münevvere'nin kenarlarında 3 Yahudi kabilesi var. Bunlardan 2 kabileye ait 7 tane kervan Medine'ye gelmişti. Kervanlarda çeşitli kumaşlar, kokular, koku kapları, mücevherler ve muhtelif deniz ürünleri vardı. O zaman için kıymetli ürünler, ticaret malları. Müslümanlar keşke şu mallar bizim olsaydı da onlarla kuvvetlensek ve onları Allah yolunda harcasaydık dediler. Müslümanların da tam kuvvetlenmeye gayret ettikleri, yeni bir güç olmaya çalıştıkları, yeni bir devlet kurmaya çalıştıkları Medine dönemi, o zaman hem adama ihtiyaçları var hem paraya ihtiyaçları var. Keşke bunlar bizim olsa kuvvetlensek, Mekkelilerin baskısına karşı, etrafımızdaki düşmanların baskısına karşı rahat koyabilsek, gücümüzü ispat etsek diye bir temennileri oldu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti, Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdik. Yani siz 7 kervan sahibi olmak istiyorsunuz ama onlardan daha kıymetli olan biz 7 ayeti size verdik. 7 ayet 7 kervandan daha kıymetlidir. Demek ki bu ayetlerin Hicr suresi 87. ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak zikrediliyor bu hadise. Yani Cenab-ı Hak, ben size öyle 7 ayet lütfettim ki onlar sizin için bu 7 kervandan daha hayırlıdır buyuruyordu. Bu ayetten sonra da sakın onlardan bir kısmına geçici bir zevk, faydalanma olarak verdiğimiz dünya malına göz dikme. Dünya malından istifade edilir ama onun istifadesi çok cüz'idir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yanında, ahiretteki nimetler yanında çok basit bir istifadedir. Çok kısa bir istifadedir. Çok basit ve kısa bir süre için istifade edilecek şey olarak verdiğimiz dünya malına sakın göz dikme. Onların iman etmemesi sebebiyle üzülme. Ve müminlere kol kanat ger, mütevazi ol. Alçak gönüllü ol. Buyuruldu Hicr suresi 88. bir sonraki ayet-i kerime. Yani bazen başka kafirlerin elindeki büyük zenginliklere, imkanlara göz dikmeyin diyor. Tabi insan çalışır, elinden geldiği kadar gayret eder. Cenab-ı Hak lütfederse o çalışması bir dua yerine geçer. O duası kabul olursa Cenab-ı Hak da lütfeder. Bu tevekküle mani değildir. Çalıştığı halde eline geçmezse bu da üzüntüye sebep olmaması gerekir. Demek ki Cenab-ı Hak bunu takdir etmiş der. Ama insana düşen her halükarda elinden gelen gayreti göstermektir. Bu durumda, bu esnada da hiç kimsenin elindeki mal varlığına göz dikmemektir. Onları bir gözde büyütmemektir. Müslümanlara verilen, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği zenginlikleri düşünerek onların ne kadar büyük nimet olduğunu anlamaktır. Yine diğer bir rivayette Eyfa bin Abd anlatıyor. Irak'tan alınan haraç malları Hazreti Ömer'in yanına geldiğinde Ömer radıyallahu anh ve yardımcısı çıktılar. Hazreti Ömer'in halifeliği devrinde Irak'tan alınan haraç malları, haraç gayrimüslimlerin yerinde kalıp kendi topraklarını çalıştırıp oradan vergi olarak İslam devletine verdikleri vergi haraç deniyor. Bunlar gelmiş, Hazreti Ömer develeri saymaya başladı. Beklenenden fazla olduğunu görünce elhamdülillah demeye başladı. Yardımcısı da bir ayete telmihte bulunarak, ey müminlerin emiri, vallahi bunlar Allah'ın lütuf ve rahmetindendir diyordu. Bunlar Allah'ın rahmetidir diyordu. Hazreti Ömer, hayır, yanlış söylüyorsun. Bunlar Allah'ın, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinsinler ayetinde bahsettiği şeyler değildir. Febi rahmetillahi felyefrahu. Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle sevinsinler. Ve bifadlillahi ve rahmetihi felyefrahu. Yani Allah'ın fadlı, lütfuyla ve rahmetiyle sevinsinler. Hizmetçi zannediyor ki bu ayet-i kerimede bahsedilen mallardandır herhalde bu gelen mallar diye. Bunlar diyor Allah'ın rahmetinden de diyor. Hazreti Ömer de hayır diyor, bu onlardan değildir. Allah'ın lütuf ve rahmeti asıl bundan daha kıymetli olan hidayet, sünnet ve Kur'an'dır. Yani müminlerin sevinmesi gereken Allah'ın kendilerine lütfettiği büyük nimetler hidayet, iman nimeti. Müslüman olmaları sünnet ve Kur'an'dır. Müminler bunlarla sevinsinler. Bu gelen mallar ayetin Allah'ın lütuf ve rahmeti onların topladığı şeylerden daha hayırlıdır. Ve rahmetu rabbike hayrun mimme yecmeun ve rahmetu rabbike Allah'ın rahmeti, Rabbinin rahmeti onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır kısmında bahsedilen şeylerdendir. Çünkü bu mallar da insanların topladıklarındandır. Yani insanın topladığı maddi manevi şeyler vardır. Bunları insan hayırlı görür, bunlarla sevinir. Ama Allah'ın lütuf ve rahmeti onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır. Peki Allah'ın lütuf ve rahmeti nedir? Allah'ın lütuf ve rahmeti de hidayet, sünnet ve Kur'an'dır. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna dikkat çekiyor. Ayet-i kerimeyi şöyle baştan hatırlayalım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi. De ki Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle febi zelike işte bunlarla fel yefrahu sevinsinler müminler. Allah'ın kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi febi zelike fel yefrahu huve hayrun mimme yecmeun. İşte bu Allah'ın fazlı ve rahmeti onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır. İnsanların topladıkları şeyler dünya malıdır. Maddi şeylerdir veya belki de kendi güvendikleri ibadetleridir. İşte şu kadar ibadet ettim, şu kadar oruç tuttum, şu kadar namaz kıldım gibi insanların topladıkları şeyler. Ama diyor buna güvenmesin insanlar. Allah'ın fazlına ve rahmetine güvensinler. Asıl Allah'ın fazlı lütfu ve rahmetiyle sevinsinler. Çünkü Allah'ın rahmeti, küçücük bir rahmet etmesi, küçük bir rahmeti insanların kendi kendilerine topladıkları her şeyden daha üstündür. Yunus suresi 58. ayet-i kerime. İşte bu haraç mallarını Hazreti Ömer'in yardımcısı Allah'ın lütfu ve rahmeti fazla olarak görünce Hazreti Ömer hayır diyor. Bunlar onlar değildir. Bunlar insanların topladıkları şeylerdir. Bunlardan daha hayırlı olan ise Allah'ın insanlara hidayet lütfetmesidir. İman lütfetmesi. Yani dünyada imanı elde edemeseydi müminler yani büyük bir kayıp ahiretin ebedi hayatı kazanmak nasıl mümkün olacaktı? Ebedi hayatı kazandıran bir hidayet tabii ki dünya mallarından çok daha hayırlı Kur'an ve sünnettir diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İkinci okuduğumuz hadis-i şerifte de Kur'an'ı yaşayan kimselerin fazileti ve onlara ahirette verecek mükafatın büyüklüğü anlatılıyor. Zahiren bakıldığında hadiste Kur'an'ı öğrenip hayatına tatbik eden kişilerin anne babalarına verilecek mükafat anlatılıyor. Ancak son cümle asıl Kur'an'ı yaşayan kimsenin ahiretteki fazilet ve üstünlüğünü belli bir ifadeyle ortaya koyuyor. Onun için bir sınır çizmiyorum. Bir belirli bir şey ortaya koymuyor. Yani artık onu diyor siz hayal edin, kıyas edin. Kur'an'ı yaşayan, okuyan, yaşayan kimsenin anne babasına giydirilecek taç, güneşin dünyadaki bir odaya konulduğunda vereceği ışıktan daha güzel, daha nurlu, daha parlak olursa onu bizzat okuyan, yaşayana artık ne nimetler lütfedilir? Onu siz hayal edin, düşünün. Belki hayale gelmeyecek şeyler. Anne babasına giydirilen tacın güzelliği bu kadar olursa bizzat yaşayanın, Kur'an'la meşgulanın elde edeceği nimetler daha büyük olacaktır tabii ki. Bu durumda Müslüman hem kendisi Kur'an'ı yaşamaya gayret etmeli hem de evlatlarına sağlam bir Kur'an eğitimi vermelidir. İkisi bir arada hem çocuklarına öğretecek, onların yaşadığından istifade edecek, elde edecek hem de kendisi yaşayarak kendisi lütuflara mazhar olacak. Bu teşvik hem Kur'an'ı öğrenmeye hem de çocuk çocuğumuzu öğretmeye, eğitmeye bir teşvik görülüyor bu hadis-i şerifte. Kur'an-ı Kerim öğrenen, öğreten ve yaşayan insanlar dünyada olduğu gibi kabirde ve ahirette de bunun karşılığını fazlasıyla görecekler. Kur'an ehlinin kabirdeki mükafatlarından birini yine bir rivayette şöyle görüyoruz. Hamili Kur'an, Kur'an'ın Kerim'in ahkamıyla yaşayan, ahlakıyla ahlaklanan ve hikmetiyle kemale eren bir hafız efendi öldüğü zaman Allah Teala toprağa onun vücudunu yiyememesini vahyeder. Toprak da ya Rabbi senin kelamın sinesindeyken ben onun vücudunu nasıl yiyebilirim ki der. Bunu yani hayatta da görüyoruz, rastlıyoruz çoğu yerlerde. Hafız Efendi'nin kabri açıldığında cesedinin çürümediği görülüyor. Defalarca görülmüş olan bir husus bu. Nitekim Kur'an ehlinin kabrinde çürümeden sapasağlam durduğunu gösteren bu canlı misallerden her insan mutlaka duymuştur, çevresinde yaşamıştır veya görmüştür, kitaplarda okumuştur. Kur'an'ı terk edenler ise acıklı bir azap beklemektedir. Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrettiği halde bütün gece uyuyarak onunla hiç meşgul olmayan ve Kur'an'ı terk eden kimsenin öldükten sonra göreceği azap Allah Resulüne gösterilmişti. Bir rivayette buna göre Kur'an'ı ihmal eden kimsenin kafası büyük bir kaya ile kıyamete kadar devamlı ezilip duracağı Peygamberimizin bize haber verdiği, bildirdiği haberler arasında. Bu hususla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle: kıyamet günü bir adam getirilir. Kur'an ona insan suretinde temessül ettirilir. Adam dünyadayken Kur'an'ın farzlarını ihmal etmiş, çizdiği sınırları aşarak haramlara düşmüş, bildirdiği ibadetleri yapmayıp muhalif davranmış, yasakladığı günahları işlemiştir. Kur'an-ı Kerim der ki, ya Rabbi, ayetlerimi ne kötü bir adama verdin. Yani öğretip ezberlettin. Hudutlarımı aştı, farzlarımı terk etti. Açıkladığım ibadetleri bırakıp yasak olduğunu bildirdiğim masiyetleri işledi, diye Kur'an şikayet ediyor. Kur'an o kimse aleyhine delillerini sayıp dökmeye o kadar devam eder ki, nihayet Cenab-ı Hak Kur'an'a, haydi onu sana bırakıyorum, hesabını gör, buyurur. O da adamın elinden tutar ve burnu üstüne sürükleyerek cehenneme atıncaya kadar yanından ayrılmaz. Başka bir kimse daha getirilir. O da dünyadayken Kur'an'ın çizdiği sınırları korumuş, farzları yerine getirmiş, emrettiği ibadetleri yapıp yasakladığı çirkin fiillerden kaçınmıştır. Kur'an önünde durup onu müdafaa eder ve şöyle der: ya Rabbi, ayetlerimi ne güzel bir kişiye tevdi ettin, öğretip ezberlettin. O benim hudutlarımı, sınırlarımı dikkat etti, sınırlarımdan sakındı, farzlarımı ifa etti, beyan ettiğim taatleri tabi olup, taatlere tabi olup masiyetlerden kaçındı, diye bu şekilde onun güzel vasıflarını sayar. Kur'an o kişi lehine delillerini saymaya o kadar devam eder ki, nihayet Cenab-ı Hak Kur'an'a, onu sana havale ettim, hesabını sen gör, buyurur. Bunun üzerine insan suretini temessül ettirilen Kur'an onun elinden tutar, yanından hiç ayrılmaz. Ona beyaz atlastan elbiseler giydirir, başına kral tacı koyar ve kralların kasesiyle ona su ikram eder, cennete koyar. Yani insanların cennette, zaten her bir insan cennette bir kral gibi olacak. Neredeyse ona verilen nimetler, araziler, köşkler, saraylar, hizmetçiler, her bir insanın orada bir saray. Yani saray, her bir insanın orada, müminin cennette bir kral gibi olacağı. Demek ki Kur'an'da orada o şekilde ona ikram edecek, diyor. Kur'an'ın okumasını ve yaşanmasını terk eden kişilerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada şikayetçi olduğu gibi ahirette de şikayetçi olacaktır. Bir müminin en zor anda şefaatine muhtaç olduğu Peygamber Efendimizin açık şikayetiyle karşılaşması ne acı bir durum. Orada şefaat isterken şikayetle karşılaşırsak, ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Furkan suresi 30. ayet-i kerimede Resul der ki, ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Ya Rabbim, benim ümmetim, kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'la ilgilenmediler. Kur'an'ı arkalarına attılar, diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet edecekmiş. Cenab-ı Hak Efendimizin şikayetinden bizleri muhafaza buyursun kıymetli dinleyenler. İnşallah Cenab-ı Hak Kur'an'ı okuyup anlayıp onu yaşamaya cümlemize kolay kılsın, nasip eylesin, müyesser eylesin. Bizleri Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'la daha çok beraber olmayı nasip etsin inşallah. Bugün de programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.